Ayrım 27. Sayfa 319. 40. Bölüm. Karanlıktan gelen silah sesi. Mark Miller'ı, Albert Rudd'ın, Richard Karch. Üç adam. Hedef alınmış, psikolojik olarak işkence görmüş, vurulmuş ve defalarca büyük bir güçle neredeyse başları kopana dek boğazları kesilmişti. Ayrı ayrı ya da birlikte böylesine vahşi bir intikama neden olacak ne yapmışlardı? Ya da bu bir intikam mıydı? Ya da Rodriguez'in bir keresinde önerdiği gibi mesajlarla verilen intikam havası daha farklı bir sebebi saklamak için kullanılan bir ekran koruyucu muydu? Her şey hala mümkündü. Gurney, Walnut Crossing'e dönmek için yola çıktığında neredeyse şafak söküyordu. Havada kar kokusu vardı. Derin yorgunluğu ve zayıflığıyla ayakta durmaya çalışırken gerginleşti. Düşünceler ve resimler aklında sırasız ve mantıksız bir şekilde dolanıyordu. Gözünün önüne gelen resimlerden birisi de ölü adamın çekinin üzerindeki Rickard yazısıydı ve aklına bir türlü gelmeyen bir yerlerdeki saklı anıların altında bir şeyler gizleniyordu. İyi olmayan bir şeyler. Sönük bir yıldız gibi doğrudan bakınca görünmüyordu ama onu aramayı bırakıp çevresiyle ilgilendiğinde aniden ortaya çıkabilirdi. Olayın diğer yönlerine odaklanmaya çalıştı ama beyni belli bir düzende düşünmeyi reddediyordu. Gözünün önüne Karch'ın köhne masasının altına yayılmış, mutfak zeminindeki yarı kurumuş, pıhtılaşmış kanının oluşturduğu göl geliyordu. Dikkatini öndeki yola verip gözünün önündeki görüntüden kurtulmaya çabaladı. Ancak görüntü yerini Mark Miller'ın beton avluya benzer şekilde yayılmış kan gölüne bıraktı. Ardından Muskoka sandalyesinde oturan Mallory'nin öne doğru eğilmiş korunma, yardım isteyen görüntüsü. Öne doğru eğilen, isteyen. Garnick gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. Biraz dinlenmek için arabasını sağa çekti. Küçük park alanında yalnızca bir araba daha vardı ve park edilmişlikten çok terk edilmiş gibi görünüyordu. Yüzü yanıyor, elleri üşüyordu. Hissettiği korku değil, çaresizlikti. Bitkinlik ona göre başarısızlığının sebebiydi. İşiyle ilgili aldığı övgülerle acısını daha da artan başarısızlık, acısı daha da artan başarısızlık. Bu düşüncelerin yorgun beyninin oynadığı bir oyun olduğunu düşününce inandırıcılıkları azaldı. En azından deliller aynıydı. Bir dedektif olarak Mark Mallory olayında başarısız olmuştu. Bir eş olarak Karen konusunda başarısız olmuştu. Ve şimdi de Madeline konusunda başarısızdı. Bir baba olarak Danny konusunda başarısız olmuştu. Şimdi de Kyle konusunda başarısızdı. Beyni sınıra dayanmıştı ve 15 dakika daha kendisini parçaladıktan sonra durdu. Kısa, dinlendirici bir uykuya daldı. Bunun ne kadar sürdüğünden emin değildi ama muhtemelen bir saatten daha kısa bir süre sonra uyandı. Duygusal karmaşa geçmiş, yerini sakin bir berraklığa bırakmıştı. Boynu tutulmuştu ama bu ödenmesi gereken bir bedel gibiydi. Şimdi kafasında yer açıldığından aklına Vishery'deki posta kutusu gizemi geldi. İki hipotez de hiçbir şekilde tatmin edici görünmüyordu. Yani kurbanlar yanlışlıkla hatalı posta kutusuna yönlendirilmişlerdi. Parantez, katilin ayrıntılara gösterdiği özeni düşününce bu olası görünmüyordu. Ya da posta kutusu numarası doğruydu ama bir terslik olmuştu ve hepsi Dermot'un eline geçmiş ve Dermot, katil onları bulup kendi yöntemleriyle yok etmeden önce masum bir şekilde geri göndermişti. Ama şimdi Garney'in aklına üçüncü bir açıklama geldi. Diyelim ki posta kutusu numarası doğruydu ve hiçbir yanlışlık olmamıştı. Diyelim ki çekleri istemedeki amaç onları bozdurmak değil, başka bir şeydi. Diyelim ki katil posta kutusunu açabildi, çekleri alıp kopyalarını aldı ve Dermot onları bulmadan önce yeniden zarflarına koyup yerine bıraktı. Eğer bu yeni senaryo gerçeğe daha yakınsa, eğer katil gerçekten Dermot'un posta kutusunu kullanıyorsa, bu önünde ilginç bir yol daha açıyordu. Garney'in katille doğrudan iletişime geçmesi mümkün olabilirdi. Tamamen bir varsayım olmasına rağmen, içine düştüğü kargaşa ve can sıkıntısına rağmen bu düşünce onu öyle heyecanlandırmıştı ki arabayı çalıştırıp saatte 80 kilometre hızla gittiğini fark edene dek bunu defalarca düşündü. Madeline çıkmıştı. Cüzdanını ve anahtarını kahvaltı masasına koydu ve masada duran notu aldı. Madeline'in her zamanki hızlı, temiz el yazısıyla yazılmış ve her zamanki gibi kısa ve özdü. Sabah 9 yogasına gidiyorum. Fırtınadan önce dönerim. 5 mesaj. Balık pisi balığı mıydı? Ne fırtınası, ne balığı. Çalışma odasına gidip notta sözü geçen 5 mesajı dinlemek istiyordu. Fakat ondan önce çok acil yapması gereken başka bir şey vardı. Katile doğrudan mesaj gönderebileceği, bunu Dermot'un posta kutusu yoluyla yapabileceği düşüncesi bunu yapması için onu tetikliyordu. Senaryosunun zayıf olduğunu, varsayımlar üzerine kurulu varsayımlara dayandığını görebiliyordu ama çok çekici görünüyordu. Araştırmanın sinir bozuculuğu ve kaydettikleri her türlü gelişmenin katilin isteği doğrultusunda olması düşüncesinin rahatsız ediciliği yerine bir şey yapma şansı çekiciydi. Dürtüsel ve mantıksız da olsa düşmanın arkasına saklandığı duvarın dibine bir bomba fırlatma fikri dayanılmazdı. Gerçekten mesajlarını dinlemesi gerekiyordu. Acil, önemli bir şey olabilirdi. Ama aklına bir cümle geldi. Unutmak istemediği, uyumlu, katile yazacağı yazı için harika bir giriş cümlesi. Heyecanla Madeleine'in masada bıraktığı kalemi ve not defterini aldı. 15 dakika sonra güzel, şık bir el yazısıyla yazdığı 8 satırlık şiiri okudu. Yaptıklarını nasıl yaptığını gördüm. Ters ayak izlerinden sessiz silaha kadar düğümü çözdüm. Başlatmış olduğun oyun yakında bitecek, boğazın ölü bir adamın arkadaşı tarafından kesilecek. Güneşten kaç, kardan kaç ancak, gece, gündüz kaçacak bir yer kalmayacak. Önce onun acı ölümüne hizmet edeceğim, sonra da katilini cehenneme göndereceğim. Tatmin olmuş bir şekilde kağıdın üzerindeki parmak izlerini temizledi. Kendisini bunu yaptığı için garip hissetti. Gizli, entrikalı ama bu duyguyu bir kenara itip bir zarf buldu. Ve üzerine Dermot'un Wishers'li Connecticut'taki posta kutusunun numarasını ve X. Arbidis'in adını yazdı. 41. Bölüm Gerçek Dünyaya Dönüş. Garney postaneye inip asıl postacı Baxter'ın yerine haftada 2 gün çalışan Rhonda'yı zarfı son anda yetiştirdi. Evin avlusuna geldiğinde nadiren yaptığı dürtüsel hamlelerden hemen sonra olduğu gibi heyecan yerine içini kemiren bir pişmanlığa bırakıyordu. Dinlemesi gereken 5 mesajı olduğunu hatırladı. Birincisi Itah'taki galeridendi. Kötü bir şey yok. Haberler iyi ama hemen görüşmemiz gerekiyor. Bu akşam 6'ya kadar galeride olacağım. Ya da beni daha sonra evden arayabilirsin. İkincisi Randy Clemon'dandı ve sesi heyecanlı geliyordu. Cep telefonunuza ulaşmaya çalıştım ama kapalı gibi görünüyordu. Radon'un evinde bazı mektuplar bulduk ve sizin de benzer olup olmadıklarına bakmanız için mektupları görmenizi istiyorum. Eşinin görmesini istemediği bazı şiirler alıyormuş. Bunları alet çantasının en altına saklamış. Bana bir numara verin, size fax göndereceğim. Teşekkürler. Üçüncüsü BCI'daki Jack Hartwig'dendi ve kendini beğenmiş tavrıyla cinnet geçiriyor gibiydi. ''Merhaba Sherlock, adamımızın silahını birkaç kez daha kullandığının haberlerini aldık. Eski dostuna bir haber veremeyecek kadar meşguldün herhalde. Bir saniye eline Bay Sherlock, lanet Garney'in basit Jack Hartwick'i aramayacak kadar basite aldığı gibi delice bir düşünceye kapıldım. Ama tabii ki sen böyle bir adam değilsin, değil mi? Ne kadar ayıp ediyorum. Sana kızmadığımı göstermek ve yarın için planlanan bir toplantı olduğunu haber vermek için arıyorum.'' Mallory davası hakkında BCI'nin süreç raporu sunulacak. Ayrıca içerikte Bronx ve Satterton'daki son olayların araştırmayı ne yönde etkileyeceği konusu da var. Başkomiser Rod bu toplantı zırvalığına başkanlık edecek. Bölge savcısı davetli ve dolayısıyla seni de davet edecektir. Sadece önceden bilmek isteyeceğini düşündüm. Her şeyden önce arkadaşlık ne içindir? Dördüncü mesaj beklendiği üzere Klein'dandı. Özellikle davetkar değildi. Sesindeki enerji yerini endişeye bırakmıştı. Garney, telefonda ne halt oluyor? Sana önce doğrudan sonra da Satterton polisinden ulaşmaya çalıştık. Bana Satterton'dan 2,5 saat önce ayrıldığını söylediler. Aynı zamanda bana aynı kişi tarafından işlenmiş 3. cinayetle uğraştıklarını da söylediler. Bu önemli bir gelişme değil mi? Bana haber vermen gereken bir gelişme değil mi? Acilen konuşmamız gerekiyor. Kararlar alınmalı ve en ufak bilgiyi bile paylaşman gerekiyor. Yarın öğlen bir BCI toplantısı var. Çok önemli. Mesajı alır almaz beni ara. Son mesaj Mike Gwaski'dendi. Sadece haberdar etmek istedim. Mutfakta göstermiş olduğunuz delikten bir mermi çıkardık. Söylediğiniz gibi bir 38. Siz gittikten sonra ufak bir şey daha bulduk. Başka kırmızı mürekkepli aşk mektubu var mı diye posta kutusunu arıyorduk ve ölü bir balık bulduk. Posta kutusunda. Bize olayda geçen ölü bir balıktan söz etmemiştiniz. Bunun bir anlamı varsa lütfen bana bildirin. Ben psikolog değilim ama katilimizin kesinlikle bir deli olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar. Biraz uyumak için eve dönüyorum. Balık mı? Madeline'in notuna yeniden bakmak için mutfağa, kahvaltı masasına döndü. Sabah 9 yogasına gidiyorum. Fırtınadan önce dönerim. 5 mesaj. Balık pisi balığı mıydı? Bunu neden sormuştu? Büfenin yanındaki eski duvar saatine baktı. 9:30. Sabahın daha erken saatleri gibi görünüyor. Güneşin soluk ışıkları Fransız kapılarının üzerinde gri gibi görünüyordu. Fırtınadan önce dönerim. Buna benzer bir hava vardı. Muhtemelen kar yağacaktı. Neyse ki soğuk bir yağmur değil. Öyleyse saat 10:30'da, eğer hava için endişelenip daha erken çıkarsa belki de 10'da evde olacaktı. O zaman ona pisi balığının ne demek olduğunu sorabilirdi. Madeline evhamlı birisi değildi ama kaygan yollardan hoşlanmazdı. Aramalara geri dönmek için çalışma odasına giderken bir anda sarsıldı. İlk cinayetin yeri Pini kasabasıydı ve katil ikinci kurbanın yanına şakayık bırakmıştı. İkinci cinayetin yeri Bronx'taki Flounder Beach bölgesiydi ve bu da Madeline'in üçüncü olay yerine katilin balık bırakacağını tahmin etmesini sağlamıştı. Oldukça zekice bir tahmindi ve kesinlikle haklıydı. İlk aramasını Satterton'a yaptı. Masa başındaki komiser onu Guaski sesli mesaj bırakması için yönlendirdi. İki isteği vardı. Balığın pisi balığı olduğunun onaylanmasını ve Karch'ın ve Mellor'ın duvarındaki ile aynı kurşunu bulduklarını onaylayabilmek için balistik fotoğrafları. İki konuda da şüphesi yoktu ama emin olmak önemliydi. Ardından Klein'i aradı. Klein o sabah mahkemedeydi. Alan Rockford bölge savcısının şikayetlerini tekrarladı. Ona ulaşmakla güçlük çektikleri ve Garney'in bilgileri onlarla paylaşma konusunda başarısız olduğuyla ilgili olarak Garney'i azarladı. Ertesi öğlen yapılacak BCI toplantısına kaçırmamasını söyledi. Ama bu konuşmayı bile erotik bir ses tonu katmayı başardı. Garney uykusuzluk yüzünden deliriyor muydu diye düşündü. Randy Clem arayıp haber verdiği için teşekkür etti ve Ruddy'nin mektuplarını paksaması için bölge savcısının ofis numarasını verdi. Rodriguez'e de bir kopyasının ulaşması için BCI numarasını ekledi. Ardından ona Richard Karch olayını anlattı ve pisi balığı bağlantısından ve 3 vakada alkol unsurunun olduğundan bahsetti. Sonya'nın telefonuna gelince bu biraz daha bekleyebilirdi. Hartwick'i araması da çok acil değildi. Aklı ertesi günkü BCI toplantısına gitti. Oraya can atarak gitmeyecekti. Hatta bundan çok uzaktı. Genelde toplantılardan nefret ederdi. Kafası her zaman yalnızken daha iyi çalışırdı. Grup halinde düşünmek, odayı terk etmek istemesine yol açıyordu. Fevri bir şekilde fırlattığı şiir bombası özellikle toplantı konusunda huzursuzlanmasına sebep oluyordu. Sır saklamayı sevmezdi. Kafasında üç vakanın anahtar noktalarını organize etmek, en destekli hipotezi kurmak ve test etmek için çalışma odasının köşesindeki deri sandalyeye gömüldü. Ama uykusuz kalmış beyni buna izin vermiyordu. Gözlerini kapattı ve düşünceler beyninden uçuştu. Orada ne kadar oturduğundan emin değildi ama gözlerini açtığında yoğun bir şekilde yağan kar etrafı beyaza boyamaya başlamıştı. Sessizlikte yoldan gelen bir arabanın yaklaşan sesini duydu. Sandalyesinden kalktı ve mutfağa gitti. Pencereye gittiğinde Madeline'in arabasının yoldan ambarın arkasına doğru döndüğünü gördü. Muhtemelen posta kutularına bakacaktı. Bir dakika sonra telefon çaldı. Mutfak tezgahının üzerindeki telefonu açtı. ''Orada olmana sevindim. Postacının gelip gelmediğini gördün mü? Madeline?'' ''Posta kutusunun yanındayım. Bir posta göndermem gerekiyor ama adam geldiyse kasabaya gidip oradan atacağım.'' ''Bugün Ronda var ve bir süre önce geldi.'' Lanet olsun. Tamam, sorun değil. Bunu sonra hallederim. Araba yavaşça ambarın arkasından çıktı. Evin önündeki bahçeye girdi. Garney'in yüzündeki farklı ifadeyi gördü. Ne haber? Aklına onun posta kutusunun yanındayken gelmiş bir şeyi düşünüyordu ve kadın montuyla ayakkabılarını çıkarana kadar ona cevap vermedi. Sanırım bir şeyi fark ettim. Güzel. Gülümsedi ve saçlarındaki karları temizleyerek anlatmasını bekledi. Sayı gizemi. İkincisi, bunu nasıl yaptığını biliyorum ya da nasıl yapmış olabileceğini. İkincisi mi? 19 sayısının olduğu, Mellor'ın kaydettiği, sana mektubu göstermiştim. Hatırlıyorum. Katil Mellor'dan aklına bir sayı tutmasını ve sayıyı fısıldamasını istemişti. Neden fısıldamasını istemişti? Bu arada saat yanlış, dedi kafasını kaldırıp duvar saatine bakarak. Garni ona dik dik baktı. Sanırım numarayı fısıldamasının sebebi basit bir şekilde bana sayıyı söyle demesinden daha çok olaya onu gerçekten uzaklaştıracak bir gizem katmaktı. Anlamadım. Katil Mallory'nin hangi sayı tutacağını bilmiyordu. Bunu bilmesinin tek yolu ona sormaktı. Sadece biraz daha gizem katarak yapmaya çalıştı. Ama katilin Miller'ın posta kutusuna daha önceden bırakmış olduğu notta sayı yazmıyor muydu? Evet veya hayır. Evet, sayı Miller'ın birkaç dakika sonra posta kutusunda bulduğu notta yazıyordu. Hayır, çünkü mektup posta kutusuna önceden bırakılmamıştı. Hatta çıktıyı almamıştı bile. Kafamı karıştırdın. Farz et ki katilin dizüstü bilgisayarına bağlı küçük bir yazıcısı var ve belge önünde açık ama içinde Miller'ın tahmin ettiği sayı yazmıyor ve farz et ki katil karanlık yolda. Mallory'nin enstitüye giden yoldaki posta kutusunun yanında arabasında oturuyordu. Cep telefonundan Mallory'yi aradı tıpkı az önce senin beni posta kutumuzun yanından aradığın gibi. Ondan bir sayı tutmasını istedi ve sonra fısıldamasını istedi. Mallory sayıyı söyler söylemez katil sayıyı yazdı ve yazdır tuşuna bastı. 20 dakika sonra mektubu bir sayfa koydu, posta kutusuna attı ve arabasıyla uzaklaştı ve olağanüstü bir akıl okuma yeteneği varmış izlenimini yarattı. Çok zekice dedi Madeline. Benimki mi onunki mi? Görünüşe bakılırsa ikinizinki de. Bence bu mantıklı. Bu trafik seslerini kaydetmesini de açıklıyor. Sessiz, kırsal bir alanda değil de başka bir yerdeymiş izlenimini vermek için. Trafik gürültüsü mü? Kaydedilmiş trafik gürültüsü. BCI'daki zeki laboratuvar uzmanı Mallory'nin kaydettiği konuşmayı bir ses analizi programıyla inceledi. Katilin sesinin arkasında iki tane arka plan sesi olduğunu fark etti. Bir araba motoru ve trafik. Motor iki katmandaydı. Yani ses gerçekten katilin konuştuğu ortamdan geliyordu. Ama trafik ikinci katmandaydı. Yani gerçek konuşmanın arkasından kaydettiği bir sesi oynatmış. Başta anlamsız gelmişti. Şimdi anlamsız gelmiyor dedi Madeline. Olayı çözdüğüne göre çok iyi. Vakayla uğraşırken yaptığı yorumların çoğunun altında yatan alaycı ses tonunu arar gibi gözlerine baktı ama bundan eser yoktu. Onu gerçekten hayranlıkla değerlendirmişti. Yani gerçekten dedi onun şüphesini sezmiş gibi. Çok etkilendim. Aklında garip bir acıyla birlikte geçmiş canlandı. Evliliklerinin ilk yıllarında ona bu şekilde ne kadar sık bakardı. Böyle korkunç derecede zeki bir kadının onayını aldığında ne kadar sevinirdi. Aralarındaki bağ ne kadar paha biçilmezdi. Şimdi yeniden gözlerinde en azından buna dair harika bir ışık görmüştü. Ardından Madeline pencereden dışarıya baktı ve dışarıdan gelen sönük ışık yüzünü kararttı. Boğazını temizledi. Bu arada yeni bir çatı temizleyicisi aldık mı? Bu geceden önce 3 ya da 4 metre kar birikeceğinden bahsediyorlar ve ben üst kattaki dolabın içinde akıntı görmek istemiyorum. 3 ya da 4 metre mi? Ambarda eski bir çatı temizleyicisi olduğunu hatırladı. Belki de bantla tamir edilebilirdi. Madeline hafifçe iç çektikten sonra merdivenlere yöneldi. Ben dolabı boşaltacağım. Garney'in aklına söyleyecek mantıklı bir şey gelmedi. Tezgahın üzerinde çalan telefon onu mantıksız bir şey söylemekten kurtarmıştı. Üçüncü çalışında açtı. Garney. Dedektif Garney, ben Gregory Dermot. Ses kibardı ama ürkmüştü. Evet Bay Dermot. Bir şey oldu. Gerekli kişilere haber verdiğimden emin olmak istiyorum. Oldu mu? Garip bir mektup aldım. Bana bahsettiğiniz kurbanlara gönderilen mektuplarla bağlantılı olabilir. Size okuyabilir miyim? Öncelikle bana nasıl aldığınızı söyleyin. Alma şeklim içinde yazan şeyden daha rahatsız edici. Tanrım tüylerim ürperiyor. Penceremin dış tarafına yapıştırılmıştı. Her sabah kahvaltımı yaptığım küçük masanın yanındaki pencereye. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Ne? Oradaydı. Tam orada durup evime dokundu. Ben uyurken 15 metre uzağımdaydı demek oluyor. Bu durum çok ürkütücü. Ne demek istiyorsunuz? Ne penceresine yapıştırmış? Her sabah oturduğum yerdeki pencere. Bir yanlışlık yok. Benim nerede kahvaltı yaptığımı biliyor. Ve bu da beni izlediği anlamına geliyor. Polisi aradınız mı? Sizi şu anda bu yüzden arıyorum. Yerel polisi kastettim. Anladım. Evet, onları aradım. Ama bu durumu ciddiye almıyorlar. Sizden yardımcı olabilecek bir telefon etmenizi bekliyorum. Bunu benim için yapar mısınız? Bana notta ne yazdığını söyleyebilir misiniz? Bir saniye. Burada. Sadece iki satır. Kırmızı mürekkeple yazılmış. Tek gelin, birlikte gelin. Şimdi bütün aptallar ölecek. Bunu polise okudunuz mu? Evet, onlara bunun iki cinayetle ilgisi olabileceğinden bahsettim. Ve görüşmem için yarın sabah bir dedektif göndereceklerini söylediler. Acil olduğunu düşünmediler. Garnier ona artık üç cinayetin olduğunu söylemenin iyi ve kötü yanlarını tarttı ama sonunda bütün korkudan başka bir şey vermeyeceğine karar verdi. Zaten Dermot yeterince korkmuş gibiydi. Mesajın sizin için bir anlamı var mı? Anlamı mı? Dermot'un sesine panik vardı. Ne söylüyorsa o. Birisinin öleceğini söylüyor. Şimdi diyor ve bu mesaj bana gönderiliyor. Bunun anlamı bu Tanrı aşkına. Sizin derdiniz ne? Bir şeyle ilgilenmek için kaç tane daha ölü beden gerekiyor? Sakin olmaya çalışın. Konuştuğunuz polis memurunun adını biliyor musunuz? Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Mark Mallory. M-A-R-K. M-E-L-L-E-R-Y. Albert Radin. A-L-B-E-R-T. R-U-D-D-E-N. Richard Karch. R-I-C-H-A-R-D. K-A-R-T-C-H. Rodriguez. R-O-D-R-I-G-U-E-Z. Walnut Crossing. W-A-L-L-N-U-T. J-R-O S S I N G. Karch. K A R T C H. Muskoka. M U S K O K A. Deni. D A N N Y. Kyle. K Y L E. Wisherly. W Y C H E R L Y. Dermot. D E R M O T T. Baxter. B A X T E R. Ronda. R H O N D A. Randy Klim. R A N D Y C L A M M. Jack Hartwig. J A C K H A R D W I C K. B C I B C I. Sherlock Holmes. S H E R L O C K. Jack Hartwig. J A C K H A R D W I C K. Rod. R O D. Gowaski. G O W A C K I. Mike. M I K O. Pini. P E O N Y. Flounder Beach. F L O U N D E R. B E A C H. Satterton. S O T H E R T O N. Ellen Rockwell. E L L E-N R-A C-K-O-F-F Sonya S-O-N-Y-A Ronda R-H-O-N-D-A